Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 2.
İngiltere toprak kazanmak için değilse bile, daha doğudaki sömürgeleriyle olan ulaşım yollarını koruyabilmek için bir kuvvet dengesi kurmak çabasındaydı. Böylece Mustafa'nın doğduğu sıralarda, bir zamanlar Batı nasıl Doğu'nun önünde dize gelmişse, Doğu da Batı'nın önünde dize geliyor ve Osmanlı İmparatorluğu gerileyiş ve çöküşüne doğru hızla kayıyordu. O zamana kadar imparatorluğun karşılaştığı baskı kendi sınırlarının içinden gelmişti. Ama Mustafa'nın doğuşundan 4 yıl önce, 1877'de bu baskı dışarıda kendini gösterdi. Akdeniz'e doğru yayılmak konusundaki Pan-Slav rüyalarının peşinde koşan Ruslar, sınırı aşarak İstanbul'un dış mahallelerine kadar ilerlediler. Burada onları ancak İngiliz donanması durdurabilmişti. Büyük devletlerin işe karışması sonucu Ayastefanos'ta bir anlaşma imzalandı. Dipnot Yeşilköy. Bu aslında en başta Bulgaristan'ın yararına olarak Türkiye'nin Avrupa'daki topraklarının parçalara bölünmesi demekti. Ama bu da Düveli Muazzama'nın işine gelmedi. İngiltere ile Avusturya, Rusya'nın Avrupa'ya bu kadar yayılmasından telaşa düştüler. 1878'deki Berlin Kongresi'nde en çok Disraeli'nin etkisiyle karar değiştirildi ve buna karşılık Rusya'ya doğuda bir takım haklar tanındı. Böylece Rumeli yeni bir yaşama hakkı kazanıyordu, lakin temeli çürük bir hak. Çünkü yanı başında komşu olarak daha küçük ama daha şamatacı bir Bulgaristan ve henüz Osmanlı İmparatorluğu içinde olmasına rağmen her an patlamaya hazır bir Makedonya vardı. Mustafa böyle içeride kargaşalıklar ve dışarıda yabancı tehditleriyle kuşatılmış, tedirgin bir dünyaya gözlerini açtı. Türk soyundan, küçük bir orta sınıf aileden, Müslüman bir Osmanlı olarak doğmuştu. Makedonyalılardan birçoğu gibi kanında bir parçacık Slav ya da Arnavut karışımı olup olmadığı, hiçbir delile dayanmayan bir varsayıdan öteye geçemez. Ama büyüdükçe renk ve tip bakımından başkalarına pek benzemediği de gözle görünüyordu. Zaten bu kadar karışık bir ortamda doğan bir çocuğun ana babasından daha geride hangi ırklarla ilişkisi olduğunu araştırmak boşunadır. Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi, anası da Zübeyde Hanım'dı. Zübeyde Hanım, Bulgar sınırının ötesindeki Slavlar kadar sarışındı. Düzgün beyaz bir teni, derin ama berrak, açık mavi gözleri vardı. Ailesi Selanik'in batısında Arnavutluğa doğru, sert ve çıplak dağların geniş donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası Türklerin Makedonya'yı ve Tesalya'yı almalarından sonra Anadolu'nun göbeğinden gelen köylülerin yerleştikleri yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım, damarlarında ilk göçebe Türk kabilelerinin torunları olan ve hala Toros dağlarında özgür yaşayışlarını sürdüren sarışın yörüklerin kanını taşıdığını düşünmekten hoşlanırdı. Mustafa da annesine çekmişti. Saçları onun gibi sarı, gözleri onun gibi maviydi. Sayfa 25. Annesinin üzerindeki etkisi büyük oldu. Mustafa bu etkiye zaman zaman saygıyla, zaman zaman da baş kaldırmayla karşılık verdi. Bir halk kadını olan ve bundan başka türlü görünmek de istemeyen Zübeyde Hanım, güçlü bir iradeye ve sağlam bir köylü güzelliğine sahipti. Doğuştan akıllı bir kadındı, yalnız yeteri kadar eğitim görmemiş, okuma yazmayı ancak öğrenebilmişti. Karısından 20 yaş daha büyük olan Ali Rıza Efendi'nin daha silik bir kişiliği vardı. Yalnız bir ilkokul öğretmeninin oğlu olduğu için biraz eğitim görmüş ve bu yüzden küçük bir devlet memuru olabilmişti. Gümrüklerde ve evkaf idaresinde çalıştı. Mesleğinde hiçbir zaman pek yükselemedi. Zübeyde Hanım'la evlenmeye talip olduğu sırada ailesinin istediği ağırlığı bile verememişti. Neyse ki Zübeyde'nin ağabeyisi Hüseyin onun tarafını tuttu da Selanik'te evlendiler. Bundan sonra Ali Rıza Efendi'nin Olimpos Dağı eteklerinde görev aldığı bir köye yerleştiler. Gümrükten aldığı azıcık maaşla zor geçinen Ali Rıza Efendi, bu zengin ormanlık bölgede birçok kişinin keresteden bol para kazandığını görüyordu. Ticaret konusunda hiç tecrübesi olmadığı halde, memurluktan ayrılıp kereste işi yapmaya karar verdi. Tekrar Selanik'e dönerek Cafer Efendi adında birisiyle ortak oldu ve elindeki birikmiş parayı bu işe yatırdı. Başta işler iyi gitmişti. Ali Rıza Efendi bundan cesaret alarak ailesine daha büyük bir ev yaptırdı. Bu iki katlı geniş odalı bir evdi. Arnavut kaldırımı döşeli bir sokağa bakıyordu. Arkada bakımsız bir bahçesi, kızgın güneşe ve meraklı komşulara karşı kafesle örtülmüş cumbaları vardı. Ancak Ali Rıza Efendi işe atılmak için tarihin kötü bir anını seçmişti. Bu dağlar çok eskiden beri Türk beylerinin baskısından kaçan ve kendilerine yerli Hristiyanların koruyucusu süsü veren Rum çetecilerle doluydu. Şimdi Türklerin Ruslara yenilmesi ve vilayetteki hükümet otoritesinin zayıflaması üzerine işi büsbütün azıtmışlar, açıkça baş kaldırıp çapulculuğa girişmişlerdi. Ali Rıza Efendi de bu eşkıyaların sürekli saldırılarının kurbanı oldu. Kerestelerini yakarız tehdidiyle ondan para sızdırıyor, parayı aldıkları halde yine yakıyorlardı. İşçilerinin gözlerini korkutup ayartıyorlar, kütüklerin kıyıya taşınmasına engel oluyorlardı. Ali Rıza Efendi ormanda eşkıyalarla çarpışmak zorunda kalıyordu. En sonunda görevi çapulcuları temizlemek olan Selanik Jandarma Komutanı'nın sözünü dinledi ve zararın neresinden dönülse kârdır diye bu işten vazgeçti. Makedonya vilayetinde Türk kanun ve düzeni bu kadar zayıflamıştı. Zübeyde Hanım'ın Ali Rıza Efendi'den 5 çocuğu olmuştu. Ama bunlardan yalnız ikisi, Mustafa ile Makbule, yaşayıp büyüyebildiler. Ali Rıza Efendi göreneğe uyarak Mustafa'nın adını doğduğu zaman kulağına fısıldamıştı. Bu kendisinin küçükken kaza ile beşiğinden düşürüp ölümüne sebep olduğu bir kardeşinin adıydı. Ataları köle olan bir Arap dadı, Mustafa'ya bakıyor, beşiğini sallarken Bizans, Slav ve Türk melodilerinin bir karışımı olan eski Rumeli türkülerini söylüyordu. Bu türküler ömrü boyunca Mustafa'nın kulağından gitmeyecekti. Zübeyde Hanım atalarının geleneksel inançlarına körü körüne bağlı, 5 vakit namazında sofu bir kadındı. Gerek kendi ailesi, gerek kocasının ailesi içinde hacılar bulunmasıyla övünürdü. Mustafa'nın da onların yolunu izlemesini, hafız hatta hoca olmasını istiyordu. Bunun için de şimdiden mahalle mektebine gidip, bütün halis Müslüman çocukları gibi Kur'an ilkelerine uygun bir eğitim görmeliydi. Ali Rıza Efendi'nin bu konuda oğluna bir yardımı oldu. Kendisi eğilim bakımından softalığa karşı geniş görüşlüydü. Batıdan özellikle Makedonya'ya sızmakta olan yeni düşüncelere saygı beslediği için, oğlunun Selanik'te ilk açılan ve çağdaş eğitim uygulayan bir okula, Şemsi Efendi'nin özel laik okuluna gitmesi için ısrar etti. Epey tartışmadan sonra bir uzlaşmaya vardılar. Ali Rıza Efendi, karısının isteğini yerine getirmeye razı olur gibi yaptı ve Mustafa göreneğe uygun dinsel törenlerle Fatma Molla Kadın Okulu'na gönderildi. Sonradan bunu biraz alaylı bir şekilde şöyle anlatır. Okula girdiğim sabah annem bana beyaz bir entari giydirmiş, başıma da sırma işlemeli bir sarık sararak süslemişti. Elimde yaldızlı bir dal vardı. Sonra hoca efendi yanında bütün okul çocuklarıyla evimizin yeşilliklerle bezenmiş kapısına geldi. Duadan sonra anneme, babama ve hocaya temenni ederek ellerini öptüm. Arkadan yeni arkadaşlarımın alkışları arasında sevinçli bir alay halinde şehrin sokaklarından geçerek caminin yanındaki okula gittik. Oraya varışımızda hep bir ağızdan yeniden dualar okundu. Sonra hoca beni elimden tutarak çıplak ve kemerli bir odaya götürdü, Kur'an'ın kutsal kelamını orada bana açıklamaya başladı. Sübeyde Hanım'ın dinsel duyguları böylece tatmin edilmiş, konu komşunun gözünde itibarı korunmuştu. Mustafa da okula pek ses çıkarmadı. Ama Türkler arasında hala çok yaygın olan ve annesinin de can ve gönülden katıldığı Müslüman göreneklerine ve bunların uygulanış şekillerine karşı içinde şimdiden bir çeşit irkilme doğmaya başlamıştı. Böylece Arapça hüsnühat derslerinden ve sınıfta çocukların bağdaş kurup yere oturarak dizlerinin üstünde yazmalarından hiç hoşlanmadı. Yabancı çocukların bu biçimde oturmadıklarına, yazıyı da böyle yazmadıklarına dikkat etmişti. Günün birinde kalkıp ayakta durdu. Hoca oturmasını emredince de dizlerinin tutulduğunu ileri sürerek sözünü dinlemedi. "Ne?" dedi hoca, "bana karşı mı geliyorsun?" "Evet, karşı geliyorum," diye cevap verdi Mustafa. Bunun üzerine öteki çocuklar da ayağa kalkarak, "biz de hepimiz size karşı geliyoruz," dediler. Hoca çocuklarla uzlaşmak zorunda kaldı. Bundan biraz sonra Ali Rıza Efendi Mustafa'yı mahalle mektebinden alarak Şemsi Efendi'nin okuluna gönderdi. Zübeyde Hanım'ın başta istediği yerine getirilmişti, onun için bu işe artık ses çıkarmadı. Mustafa yeni okulunda eğitimini oldukça başarılı bir şekilde ilerletti. Mustafa açık renk saçları, yüzünün daha düzgün çizgileriyle öteki çocuklardan hemen ayrılıyordu. Onlar sokakta aşık atar, meyve çekirdekleriyle oynarlarken o kendilerini büyük bir insan gibi ciddilikle seyrederdi. Aralarına hiç karışmazdı. Bir gün onu da birdirbir oynamaya çağırdılar. Kambura yatmayı kabul etmedi. Ayakta dururken üzerinden atlasınlar diye çocuklara meydan okudu. Ötekilerden uzak durur, mağrur davranır, üstünlük taslardı. Ufacık bir hakaret belirtisine karşı hemen tepki gösterirdi. Şimdi artık daha iyi tanımaya başladığı işlek bir ticaret şehri olan Selanik, Mustafa'nın çocukluğu, delikanlılığı ve daha sonra da gençliği üzerinde yetiştirici bir etki yapacaktı. Dağ eteklerinden yukarıya doğru tırmanan, Büyük Durgun Körfezi'nin sularına yayılan Selanik, çevresindeki Roma, Bizans ve Türk surlarının sınırlarını çoktan aşmış, çağdaş batı ölçüsündeki rıhtım ve bulvarları boyunca gelişmeye başlamıştı. Coğrafya durumu ve bundan doğan tarihi, ona kozmopolit bir şehir niteliği vermişti. Yıkık istihkamlarının üzerindeki karmakarışık çatıların arasından minareler ve çan kuleleri yükselirdi. Halkı kat kat yaşar gibiydi. Müslüman mahallesi en yukarıdan, tepeyi çevreleyen ortaçağ surlarından başlar, Arnavut kaldırımlı, dik, dolambaçlı sokaklardan meydana gelen bir labirent halinde aşağıya doğru inerdi. Bunun altında ve limanın çevresinde, nüfusun aşağı yukarı yarısını teşkil eden Museviler otururlardı. Bunlardan dönme denilen bir kısmı Müslümanlığı kabul etmişlerdi. Rum mahallesi ikisi arasında şehrin merkezini kaplar, çevresinde de denizle dağ arasında çeşitli yönlere doğru Bulgar, Ermeni, Ulah ya da Çingenelerin ve en önemlisi her milletten Franklerin mahalleleri uzanırdı. Frankler, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya ve Portekiz'in zengin tüccarlarıyla güçlü konsoloslarıydı. Tepenin eteklerinde Rum kiliselerinin çan seslerini duyabilecek kadar yakınında oturan Mustafa, böylece yabancıların yaşama tarzına alışarak, onları uyanık ve ihtiyatlı bir şekilde değerlendirmesini öğrenerek büyüdü. 18'ine gelmeden Selanik'e trenin ilk olarak girişini görecek ve bu burnundan soluyan çelik canavarın yarattığı heyecanı paylaşacaktı. Şehrin yerlilerinden biri, 100 yıl sona ermekteydi diye yazar. Batı usul usul içeri sokularak harikalarıyla doğuyu ayartmaya çalışıyordu. Kamaşmış gözlerimizin önüne biliminin büyüsünü ve buluşlarının mucizesini seriyordu. Işıltısını bir an için gözlerimizle görmüş, Bizi kendisine çağıran sesini ürkek kulaklarımızla işitmiştik. Kendimizi büyük bir ziyafetteki köylüler gibi küçük ve yabani görüyorduk. Ama yine de bu parlaklıktaki soğukluğu ve bu yakınlaşmanın bize ne kadar pahalıya mal olacağını içimizden sezmiyor değildik. Dipnot, Leon Sciacchi, Farewell to Salonika, Selanik'e veda. Bu arada Mustafa bir süre için Selanik'ten ayrılacaktı. Ali Rıza Efendi, sermayesinin geri kalanını da tuz ticaretinde yiyip bitirmişti. Yeniden memuriyete girmek için müracaat etti, almadılar. Kendini içkiye verdi, bağırsak veremine yakalandı ve 3 yıl süren bir hastalıktan sonra öldü. Sübeyde Hanım çok kötü durumda kalmıştı. Mustafa'yı okuldan aldı, kız kardeşi Makbule ile beraber Selanik'in 30 kilometre kadar ötesinde, Langaza yakınlarında bir çiftlik işleten abisi Hüseyin'in yanına götürdü. Burada ovanın yazın kurak, kışın batak olan kırmızı toprağında çeşitli ekinler yetişiyor ve hasattan sonra ekin diplerinde hayvanlar otluyordu. Mandalarla çift sürülürken peşlerinden giden uzun bacaklı leylekler sapan izlerini gagalıyor ve gıcırtılı kağnılar ürünleri pazara taşıyordu. Yeşilliğin, toprağın, suyun ve gübrenin kokusunu içine çeken Mustafa, ömründe ilk olarak toprağa ve tabiata karşı bir sevgi duymaya başladı. Açık havada yaşamaktan hoşlanıyor, çiftlik işlerinin kolayca üstesinden geliyordu. En yakın arkadaşı, tombul, dik kafalı, sözünü sakınmaz ve abisinden daha kaba bir kız olan Makbule'ydi. İki kardeş sık sık kavga ederlerdi. Gündüzleri iki çocuk tarlada bir kulübede oturarak fasulyelere dadanan kargaları gözleyip kovarlar, kış geceleri de ocak başında ateşin yanındaki bir çuvaldan aldıkları kestaneleri kavururlardı.
Ayrım sonu.